Ayrım 14.
Bomba filan atılmadı dedi Mamal yeniden. O korkunç gürültüler neyin nesiydi peki diye sordum. Her yer sallandı. Mamal omzunu silkti. Sabaha karşı şehir isyan halindeydi. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da intikam istiyordu. Bu bir Irak hava saldırısıydı kuşkusuz. Oysa radyo her zamanki tekerlemelerini sürdürüyordu. Irakların Amerikalılar tarafından desteklendiğini, uçuş pilotlarının Amerika'da eğitim gördüklerini, saldırının Amerikalıların gözetiminde ve denetiminde gerçekleştiğini yineleyip duruyordu. Artık sokaktaki adam saldırıyı başlatan kılavuz uçağın Reagan tarafından kullanıldığına inanmıştı. Bir Amerikalı olarak İran'da bulunmanın hiç de zamanı değildi doğrusu. Tehlikeyi sezinleyen Moody koruyucu rolünü üstlendi. O gün Mehtap ile okula gitmedik. Üstelik okulun çevresi kentin en çok zarar gören bölgelerinden biriydi. Orada oturanlar arasında ölenler olmuştu. Günün geç saatlerinde Ellen ile Hürmüz hasar gören yerlere bakmak için bizi arabayla gezdirdiler. Koca koca binalar yerle bir olmuş, bir bölümü de yangından hasar görmüştü. Hala yer yer dumanlar yükseliyordu. Hepimiz savaşın korkunç bir şey olduğu düşüncesini paylaşıyorduk ama nedenlerine gelince görüşler değişikti. Ben bağnaz ve çılgın bir yönetimin doğal bir sonucu olarak görüyordum bunu. Moody ile Hürmüz ise belayı başlarına saranın Amerikalılar olduğunu söyleyerek lanet okuyorlardı. Ellen de onlardan yanaydı. Moody Hürmüz'ü en sevdiği tartışmalardan biri olan Amerikalıların ikiyüzlülüğü konusuna çekmek istedi. Amerikalıların Körfez bölgesinde güç dengesini koruyabilmek için ikili oynayarak hem İran'a hem Irak'a destek sağladığını söyledi. Amerika'nın bir yandan Irak'ın bombardıman uçaklarına malzeme sağlarken diğer yandan İran'ın savunma sistemi olan uçak savarlara da yatırım yaptığına inanıyordu. Ancak İran'a silah ambargosu sürdüğünden malzemeyi el altından sağladıklarını söylüyordu. İran bütün parasını bu savaş için harcıyor diye söylendi. Ambargo yüzünden silahlar üçüncü bir ülkeden alınıyor. Bu da bize birkaç katına patlıyor. Saldırının bir daha tekrarlanmaması için hep birlikte dua ettik. Moody'den öğrendiğimiz radyo haberlerine göre Kutsal Şii ordusu hemen intikam almak için Amerikan kuklalarına karşı savaşa hazırlanıyordu. Kulaktan kulağa yayılan haberlere göre saldırıda onlarca, belki yüzlerce insan yaşamını yitirmişti. Resmi raporlarda ise ölü sayısı 6 kişi olarak sınırlanmıştı. Üstelik alay eder gibi bu savaşta Allah'ın İranlılardan yana olduğu eklenmişti. Neymiş o Allah tarafından bombanın biri Hümeyni'ye karşı birleşen eski şah taraftarları münafıkların harekat merkezinin üstüne düşmüş. Yapılan araştırmalar sonucu Bodrum'da bir silah deposunun yanı sıra bir de yasa dışı alkol çetesi ele geçirilmiş. Resmi görüşe göre sonuçta Allah kazanan tarafın İran olmasını istemiş ve adıpatası münafıkların kökünü kazıyarak onları ödüllendirmişti. Şehirde savaş havası esiyordu. Elektrik santrallerinden birçoğu zarar gördüğünden halktan elektriği kısıtlı kullanması istendi. Hem kısıntı hem de korunma amacıyla geceleri karartma yapılacağı bildirildi. Sokak lambaları yanmıyordu. Evlerde dışarıya sızdırmamak koşuluyla hafif bir ışık yakılabilecekti. Moody yanında bir cep feneri taşımaya başladı. Konuşma ve tartışmalarla geçen günlerin ardından korku ve gerilim dolu geceler başlıyordu. Hava saldırıları haftalarca, önceleri 2-3 gecede bir, ardından her gece yineleyerek sürdü. Akşamları hava kararmaya başlayınca Mehtap karın ağrısından yakınıyordu. O zaman ikimiz birlikte banyoya giriyor, korkudan titreyerek gözyaşları içinde dua ediyorduk. Geceleri artık yatakta değil, sağlam yemek masasının altında yatıyorduk. Kırık cam parçalarından korunabilmek için kenarlara battaniyeler çekiyorduk. Uykusuzluktan hepimiz bitkindik. Hava saldırısına uğramak kadar anlatılması güç bir korku düşünemiyorum. Bir gün okul sonrası Şeriati sokağında Mehtap'la birlikte dolmuştan indik ve her günkü gibi ekmeğimizi almak için fırına gittik. Barbari adı verilen, ekşimsi bir maya ile tutulan 60 santim uzunluğundaki yassı pideden istedim. Bu ekmek herkesin bildiği lavaştan çok daha güzeldir. Özellikle taze ve sıcakken yendiğinde tadı bambaşkadır. Nanni'de kuyruğa girdik. Yarım saatten uzun bir süre fırıncıların çalışmalarını izledik. Adamlardan biri hamuru tartıyor, yuvarlıyor, sonra da kabarması için bir kenara bırakıyordu. Hamur kıvama gelince bir başkası yoğurarak hamura biçim veriyor, sonra da parmakları ile üzerinde delikler açıyordu. Bu işlemden sonra hamurun yüzü yer yer kabarık kalıyordu. Derken bir başka işçi 2,5 metre sapı olan küreğiyle bu hamuru alıp kızgın fırına koyuyor, pişeni geri çıkarıyordu. Beklerken bir de baktık ki hamur bitivermiş. Adamlardan biri hamur tutmaya başladı. Kocaman bir teknenin içine bir hortum sokarak suyu açtı. Dolmasının zaman isteyeceğini bildiğinden adam tuvalete gitti. Girerken ve çıkarken kapıyı açmasıyla içeriye keskin bir kokunun dolması bir olmuştu. İşe başlamadan önce ellerini yıkayacak mıydı acaba? Görünürde el yıkama yeri yoktu. Bir de ne göreyim? Adam içi dolmakta olan teknenin başına gidip hamur yapmak için kullanacağı suyun içine elini daldırarak yıkamaya kalkmaz mı? İğrenmeye bile zaman kalmadan hava saldırısına karşı uyarıcı siren çalmaya başladı. Ardından da yaklaşan uçakların uğultusu duyuldu. Aklımı başıma toplamaya çalıştım. Burada bir yere sığınmalı mı yoksa eve doğru koşmalı mıydık? Moody'ye başımızın çaresine bakabileceğimi kanıtlamam gerekiyordu. Aksi halde yalnız başımıza dışarı çıkmamıza izin vermezdi. "Koş Mehtap," dedim. "Çabuk eve gidelim." "Anneciğim, çok korkuyorum," dedi Mehtap. Kızımı kaptığım gibi kucağıma aldım. İçimden bir duygu Şeriat Sokağı'ndan çıkıp yan sokaklardan birine dalmamı söylüyordu. Bacaklarımın gücü yettiğince kaldırımların üzerinde koşarak eve varmaya çalışıyordum. Üzerimizde bombardıman uçaklarını ve uçak savarların açtığı ateşi görüyor ve duyuyorduk. Bombalar hedefini buluyor, çevreye ölüm saçıyordu. İnsan çığlıklarıyla bomba sesleri birbirine karışmıştı. Uçak savar ateşinden saçılan parçalar başımızdan aşağı yağıyordu. Bazıları insanı öldürebilecek büyüklükteydi. Hala koşuyorduk. Mehtap yüzünü omzuma gömmüş, parmaklarıyla da koluma yapışmıştı. "Korkuyorum anneciğim, çok korkuyorum," diye hıçkırıyordu. "Tamam kızım, şimdi geçecek," diyordum durmadan. "Dua et Mehtap, dua et." Sonunda evimizin kapısına varabildik. Moody merakla bizi bekliyordu. Dış kapının ağzındaydı. Bizi içeriye çekti ve hemen ardımızdan kapıyı kapattı. Alt katın girişinde korunmak için sırtımızı duvara dayayarak saldırının sona ermesini bekledik. Bir gün Mehtap ve Emir'i parka götürdüm. Bebeği arabasına bindirmiştim. Oyun yerine ulaşabilmek için bir voleybol alanından geçmemiz gerekiyordu. Geçerken 20 kadar genç çocuğun oyuna dalmış olduklarını gördüm. Az sonra Mehtap salıncakta sallanırken voleybol alanının bulunduğu taraftan bir takım sesler gelmeye başladı. Merakla o yöne doğru baktım. 4-5 tane Nissan marka kamyonet parkın kapısına yanaşmıştı. "Pastart," diye düşündüm. Herhalde parkta bulunanları araştıracaklardı. Üstüme başıma baktım, mantom ilikliydi. Rusarim ise yerli yerindeydi. Ancak yine de pastarla bir sürtüşmeye girmek istemediğimden hemen eve dönmeye karar verdim. Mehtap'a seslendim. Emir'i arabasında sürerek, Mehtap'ı da kolundan çekiştirerek çıkış kapısına doğru ilerledim. Voleybol kortlarına yaklaşırken bir de baktım ki pastarın bugünkü hedefi delikanlılardı. Üzerlerine silah doğrultarak çocukları kamyonetlere dolduruyorlardı. Çocuklar hiç ses çıkarmadan söyleneni yapıyordu. Orada durup delikanlıların kamyonete doldurulup götürülüşünü izledik. Onlara ne yapacaklardı merak etmiştim. Olanlar beni ürkütmüştü. Hemen eve dönmek istedim. Kapıyı bize Ese açtı. Olup biteni ona ve Rıza'ya anlattım. "Bir arada bulundukları içindir herhalde," diye düşüncesini iletti Rıza. "İzin almadan grup halinde bir araya gelmek yasalara aykırıdır." "Çocuklara ne yaparlar?" diye sordum. Rıza omzunu silkti ve umursamayan bir sesle, "Bilemem," dedi. Moody de bunun üzerinde hiç durmadı ve "Pastar gelip topladığına göre kesinlikle bir suç işlemiş olmalılar," dedi. Ertesi gün aynı olayı okulda Bayan Azar'a anlattığımda, "Böyle toplu halde bir araya gelen çocukları bulduklarında apar topar yakalayıp savaşmaları için cepheye gönderiyorlar," dedi üzgün bir sesle. "Okullarda da aynı şey oluyor. Zaman zaman kamyonetlerini okullardan birinin önüne çekip toparladıkları çocukları askere yolluyorlar. Aileleri çocuklarının yüzlerini bir daha hiç göremiyor." Nasıl da nefret ediyordum savaştan. Ne kadar da anlamsızdı savaş denen şey. Toplumca öldürmeye ve ölmeye bunca hazır bir ülkeyi hiç anlayamıyordum. Amerikan kültürüyle geri kalmış toplumların kültürü arasındaki en büyük ayrımdı bu. Mamal ve Nesrin için insan yaşamının kendilerininki dahil hiçbir değeri yoktu. Onlar ölümü daha doğal karşılıyorlardı ve hiç de karmaşık bir olay olarak görmüyorlardı. Allah'a sığınmaktan başka ne gelirdi ki elden? Kaderde varsa başa gelecek olan felaketi engellemek olası değildi onlar için. İranlıların düşen bombalar karşısında cesur davranmaları bir gösteriş değildi. Benimsemiş oldukları kaderci felsefenin dışa vurumuydu bu. Ve yine bu felsefe eninde sonunda terörist şehitler çıkarabiliyordu ortaya. Bunun kanıtını bir cuma günü öğleden sonra Ameh Bozorklardayken gördüm. Her zamanki gibi onun evinde cuma namazı için toplanmıştık. Televizyonda dini cuma programı vardı ve ben hiç ilgilenmiyordum bile. Birden Moody ile Mamal seslerini yükselttiler ve aynı anda Ameh Bozork dövünmeye başladı. "Cuma namazını bombalıyorlar," dedi Moody. Canlı programda açık havada dua etmek için bir araya gelmiş insanların panik içinde sağa sola koşuşturmalarını görüyorduk. Kameralar gökyüzünü gösterdi. Irak uçakları üzerlerindeydi. Patlamalar sonucu kalabalık arasından bir sürü insan ölüyor ya da yaralanıyordu. "Hacı Baba da orada," diye anımsattı Moody. Cuma namazlarını hiç kaçırmazdı. Tahran'ın merkezinde dehşet yaşanıyordu. Haber programlarının bir dediği bir dediğini tutmuyordu. Kesin olan şuydu, Irak hem maddi hem de manevi açıdan tartışılmaz bir zafer kazanmış görünüyordu. Aile tedirgindi. Hacı Baba'nın dönüşü bekleniyordu. Saat 2 derken 2:30 oldu. Cuma namazından hiç bu kadar geç dönmezdi Hacı Baba. Ameh Bozork hiç zaman yitirmeden yas tutmaya başladı ve saçını başını yolarak dövündü. Sırtındaki çiçekli çadırı beyaz bir çadırla değiştirdikten sonra yere çöktü. Hem ağlıyor hem de yüksek sesle Kur'an okuyordu. "Çıldırmak üzere," dedi Moody ablası için. "Beklememiz gerek, ölüm haberini alana kadar beklemesi gerekirdi." Akrabalar birer ikişer kapı dışına çıkıp aile reisinin gelip gelmediğine bakıyorlardı. Saatler geçtikçe bekleyişin yarattığı gerilim de artıyordu. Ameh Bozork'un ağıtı kulaklarda çınlıyordu. Şehit karısı havasına ne kadar da çabuk bürünüvermişti. Fereş de koşarak müjdeyi verdiğinde saat 5'ti. "Geliyor," diye sevinçle bağırdı. "Şimdi sokağa saptı." Herkes kapıda toplandı. Gelir gelmez etrafı sarılıverdi. Hacı Baba yavaş yavaş, sessizce, gözlerini yerden kaldırmadan girdi içeri. Bu kutsal insanın geçmesi için kalabalık ikiye ayrıldı. Kan ve insan eti vardı giysilerinin üstünde. Amerikan usulü duş yapmak için banyoya girmesine herkes şaşırmıştı. Daha sonra onunla konuşan Moody, "Ölmediği için çok üzgün, erkek kardeşi gibi o da şehit olmak istiyormuş." Moody ailedekiler gibi körü körüne ölme cesaretine sahip değildi. Aksine ölümden son derece korkuyordu. Tahran savaş gerçeğini kabullendiğinde sivil savunma tarafından alınan bir takım kararlar açıklandı. Saldırı sırasında herkes alt katta üstü kapalı bir yer bulup sığınmak zorundaydı. Bunun üzerine biz de yatak odamıza döndük. Siren sesini bekliyor, duyar duymaz da girişte merdiven sahanlığında tehlike geçene kadar bekleşiyorduk. Moody, Mamal ile Rıza'nın önünde bile korkusunu gizleyemiyordu. Ağlıyor, yaşlı bir insan gibi tir tir titriyordu. Tehlike geçince de korkaklığını göz ardı etmek için Amerikalılara veriştirip duruyordu. Ama saldırılar üst üste başarılı oldukça söyledikleri de havada kalıyordu. Arada bir bakışlarımız karşılaştıkça kısa bir an için birbirimizi anlar gibi oluyorduk. Moody başımıza dert açtığının ayrımındaydı ama işin içinden nasıl çıkacağını da bilemiyordu. Yılın bir günü İran'da herkes hamama gider. Bunun nedeni de Acemlerin yılbaşısı olan ve 2 hafta süren Nevruz'dur. Kadınlar evlerini kıyı bucak temizler. Herkes o ara kendine yeni bir ayakkabı aldığından ayakkabıcılar Nevruz'u özlemle beklerler. 2 hafta süreyle fazla çalışılmaz. Durmadan karşılıklı ziyaretler yapılır. Bol bol yemek yenir, çay davetleri düzenlenir. Yaş sırası izlenerek bütün aile üyeleri akrabalarına evini açar. Nevruz ilkbaharın başlangıcı 21 Mart'a rastlar. O akşam Rıza, Mamal ve aileleriyle birlikte 7S anlamına gelen Haftsin adlı bir sofraya oturduk. Sofra baş harfleri S olan 7 ayrı yemekle donatılmıştı. Asıl dikkat çekici olan da bir ayna üzerinde duran çok sayıda yumurtalardı. Acem efsanesine göre dünya bir boğanın boynuzları üzerinde dururmuş ve boğa her yıl yükünü bir boynuzundan ötekine aktarırmış. Yeni yılın girişi ayna üzerindeki yumurtalara dikkatle bakıldığında anlaşılırmış. Çünkü o sırada yumurtalar sallanırmış. Bizim 31 Aralık akşamı yeni yılı kutlayışımız gibi İranlılar da dakikaları sayıyorlardı. Herkesin gözü yumurtaların üzerindeydi. Birdenbire oda kapkaranlık oldu ve aynı anda düşman uçaklarının yaklaştığını haber veren sirenler ötmeye başladı. Hepimiz telaşla yerlerimizden fırlayıp evin girişindeki sofaya geçtik. Korku içindeydik. Bu kez Nevruz gününde yumurtaların sallandığına hiç kuşku yoktu. Düşmanın dehşet verici hava saldırıları sürdüğü halde hayat devam ediyor ve İranlılar Irak hava güçlerinin meydan okumasını aldırmadan bayramlarının tadını çıkarıyorlardı. Önceden bilindiği gibi ziyaret zinciri ertesi gün başlıyordu. Bizim de yolculuk serüvenimiz ailenin en büyüğünü ziyaret ile başladı. Rıza, Esey, Meryem, Mehdi, Mamal, Nesrin, Emir, Mudi, Mehtap ve ben hep birlikte Mamal'ın arabasına doluştuk ve bu büyük günü kutlamak üzere Ameh Bozorklar'a gittik. Benim kutlayacak bir şeyim yoktu. Eve ayak basmamızla Mudi'nin gaga burunlu ablasının bize doğru koşarak kardeşinin boynuna sarılması ve onu öpücüklere boğması bir oldu. Ardından Mehtap'ı sevgiyle kucakladı. Benim yanağıma da üstün körü bir öpücük kondurmasından hemen önce ruhsarımı biraz yukarı doğru çektim. Dudaklarının temasından kaçmak için. Ameh Bozorg bu önemli gün için herkese birer armağan hazırlamıştı. Mudi'ye pahalı bir yazı masasıyla sürgülü ayna kapakları olan bir kütüphane armağan etti. Mehtap Mekke'den getirtilmiş has ipekten bir elbise sahibi olurken Ameh Bozorg telaşlı bir sevinç içinde ondan ona dolaşıyor ve pahalı armağanlarıyla herkesi sevindiriyordu. Bir tek beni atlamış olması Mudi'nin dikkatini çekmemişti. Benimse umurumda bile değildi. Bir zamanlar tutuklu bulunduğum bu evin bir köşesinde tek başıma berbat bir gün geçirdim. Hiç kimse benimle İngilizce konuşma zahmetine katlanmadı bile. Bir tek Mehtap yanıma sokulmuştu ve Ameh Bozorg ile yalnız kalma korkusu içinde bir yere kıpırdayamıyordu. Can sıkıcı ziyaretler günlerdir sürüyordu. Bir sabah yine birkaç ziyaret için hazırlanırken açık kahverengi yünlü takım elbisemi giydim. Takımın ceketi oldukça uzundu. Neredeyse bir palto görünümündeydi. Altına kalın çoraplarımı geçirdim. Başıma da ruhsarımı sardım. "Sence bu takımın üstüne bir de manto giymem gerekir mi?" diye sordum. "Gerekmez tabii," dedi. "Bunun manto olmadığı ancak çok yakından bakınca anlaşılıyor." Macit'in arabasına binerek birkaç zorunlu akraba ziyareti yaptık. Öğleden sonra Macit'in başka bir işi olduğundan hakim ağalara gitmek üzere Mudi, Mehtap ve ben bir taksiye bindik. Onlardan ayrıldığımızda hava iyice kararmıştı. Ana caddeye varabilmek için bir süre yürüdük ve orada taksi beklemeye başladık. Trafik yoğundu ve boş taksi görünmüyordu. Birden beyaz bir Nissan kamyonet gıcırtıyla önümüzde fren yaptı. Aynı anda arkasındaki Pakon'da durdu. Nissan'dan dört sakallı fırladı. İçlerinden biri Mudi'yi kolundan yakaladı. Diğerleri ellerindeki silahları üzerine doğrultmuşlardı. Neye uğradığımızı anlayamadan dört kara çarşaflı paslar görevlisi üzerime geldi. Ve hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Üzerimdeki takım elbiseydi nedeni. İçime doğmuştu. Manto giymeliydim. Paslarlar Mudi'yi Nissan'a doğru itekliyor, o ise karşı koymaya çalışarak ve bağırarak Farsça bir şeyler söylüyordu. "Atın şu herifi hapishaneye," diye bağırmak geliyordu içimden. "Tıkın onu deliğe." Mudi erkeklerle uzun uzun tartışırken kadın pastarlar da bana bağırıp duruyorlardı. Derken geldikleri gibi bir anda araçlarına atlayıp gözden uzaklaştılar. "Ne dedin onlara?" diye sordum. "Burada yaşamadığını, misafirliğe geldiğini, buradaki kuralları da bilmediğini anlattım," dedi. Böyle çıkabilir miyim diye sormuştum sana, dedim. Moody hatasını kabullendi. Bilemedim, şimdiden sonra mantosuz ya da çadorsuz sokağa çıktığını görmeyeceğim, dedi. Sonra kendini toparlamaya çalışarak, artık kuralları biliyorsun. Bir daha durdurulmamaya dikkat etsen iyi olur, diye tısladı. Hafta sonuna doğru konuk ağırlama sırası Mamal ve Nesrin'e gelmişti. Nesrin'le birlikte temizliğe giriştik. Moody de Mamal'la çarşıya çıkarak taze meyve, tatlı ve kuru yemiş almaya gittiler. Bol bol çay demledik. Gün boyu ağırlamamız gereken konuk sayısı 100 kadardı. Ezan başladığında rastlantı bu ya, Ellen ile Hürmüz bizdeydiler. Her gün günde 3 kez ezan İran'da insanları namaza davet eder. Nerede olursan ol, ne yaparsan yap, namaz zamanını kaçırmaman gerekir. Aslında ilk birkaç saat içinde kılınsa da olur ama namazını ezanla birlikte kılanlar Allah nezdinde daha makbul sayılıyor anlaşılan. Bana hemen bir çadır bulun diyerek Ellen yerinden fırladı. Ameh Bozork gibi diğer müminler de onu izlediler. Bir süre sonra yan odadan dua sesleri yükseldi. Az sonra Ameh Bozork Ellen'i ne kadar beğendiğini anlata anlata bitiremedi. Maşallah, dedi Moody'ye. Allah bağışlasın. Ne de güzel dua ediyor. Allah bunu karşılıksız bırakmaz. Aynı gün içindeydi. Nesrin'in doktor akrabalarından biriyle Moody konuşurlarken Doktor Maraşi, sen neden çalışmıyorsun diye sordu Moody'ye. Bir türlü izin çıkmıyor ki, diye yanıtladı Moody. İzin verirsen yöneticilerle bir konuşayım. Bizim hastanede anesteziste gereksinim var. Gerçekten bunu benim için yapar mısın, diye sorarken Moody'nin sesi iyimserdi. Hastanenin başhekimi benim çok iyi arkadaşım, dedi Doktor Maraşi. Onunla konuşarak elimden geleni yapacağım. Moody bu ülkede dostluk ve iyi ilişkiler yoluyla nelerin yapılabileceğini iyi bildiğinden mutluydu. Bu iş sonunda iyi bir olasılıktı. Moody tembeldi ama aynı zamanda iyi bir hekimdi. İran'da doktorların hem iyi para kazandığının hem de iyi bir mevkiye sahip olduklarının da bilincindeydi. Bu gelişmenin benim de işime yarayabileceğini düşündüm. Gerçi artık eskisi kadar çaresiz değildim ama tam istediğim özgürlüğe de kavuşamamıştım. Moody yavaş yavaş beni sürekli göz hapsinde tutamayacağını anlamıştı. Sorunlarla dolu kendi yaşantısını biraz olsun rahatlatabilmek için beni zaman zaman serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi Moody işe başlayacak olursa benim de hareket edebilme olanağım artacaktı. Üstelik kendine olan saygısını da yeniden kazanabilecekti belki. Nevruz'un ikinci haftası başlamış ve böylece Hazar Denizi sahilindeki tatile sıra gelmişti. Tahran'ın kuzeyinde yer alan Hazar Denizi, İran-Rus sınırının bir bölümünü de içine alıyordu. Esey'in erkek kardeşlerinden biri, İslami Rehberlik Bakanlığı'nda çalıştığı için Şah'ın mallarının denetimiyle görevlendirilmişti. Hazar Denizi kıyısındaki Şah'ın görkemli sarayından övgü ve beğeniyle söz ettikten sonra aileye orada tatil geçirebileceklerini söyledi. Şah'ın terk edilmiş villalarından birinde kalınacaktı. İran'a yeni gelmiş olsaydım bu öneriyi ilginç bulabilirdim. Şah'ın villasında kalabilmek. Ama Ayetullah yönetiminde hiçbir görkemlilik masalına inanmamak gerektiğini öğrenmiştim artık. Özellikle Şah'ın villasında tatil 26 kişinin 3 arabaya doluşmasıyla başlamamalıydı. Yalnızca yol boyu çevreyi izleyebilme düşüncesini heyecanlı buluyordum. İran'ın çok büyük bir ülke olduğunu biliyordum ve bu elverişli durumdan yararlanarak yarın öbür gün kaçmaya kalkıştığımda mehtap ile nelerle karşılaşabileceğimiz hakkında bir kanı edinmek istiyordum. Bu nedenle gözlerimi dört açtım, çevreyi iyice görmeye çalıştım.